Ayrım 34.
Bugünün Türkiye'sinin büyük sanayi şirketlerinin çoğunluğunun kökleri 1950'lerdir. Yeni karayolları ağı ülkeyi ticarete açtı ve köyler ilk kez dış dünyayla bağlantı kurabildiler. Sonuç bir devingenlik, canlılık ve etkinlik bilinci olmuştu ki bunlar tamamıyla yeni olan şeylerdi. Artan muhalefet ve otoriter politikalara dönüş. 1954 seçimleri Menderes açısından çok büyük bir başarıydı. Ekonomik canlanma onun politikalarının doğru olduğunu göstermişti ve artık bütün köylüler kendisini destekliyordu. Ancak sonraki 3 yıl boyunca ekonomideki durgunlaşma Demokrat Parti'ye olan desteği yavaş yavaş kemirmeye başladı. Bu kısmen, örneğin tüketim mallarına konulan sınırlamaların neden olduğu, yaşam seviyesindeki inkar edilemez kötüye gidiş yüzündendi. Bununla beraber şu da gerçekti ki, ortalama köylünün maddi iyileşme beklentilerinde ani bir yükseliş olmuş ve hükümet bu beklentileri karşılayamamıştı. 1957 seçimleri Demokrat Parti açısından kırsal kesimdeki belirli bir destek kaybını gösterecekti. Ama yine de parti köylü halkın çoğunluğunun desteğini tartışılmaz şekilde elinde tutuyordu. Çok daha ciddi olan sorun aydınlar, bürokrasi ve ordu mensupları desteğinin eksilmesiydi. Buna bir ölçüde artan ekonomik sıkıntılar, özellikle de memur, öğretmen, üniversite öğretim üyesi ve subay gibi maaşlı kimseleri toplumdaki diğer topluluklardan daha çok etkileyen enflasyon sebep olmaktaydı. Ama daha da önemli olan bir etken hükümetin artan otoriterliğiydi. Bir ekonomik ve siyasal liberalleşme programı ile iktidara getirilen bu hükümet, 1954'ten itibaren ekonomik liberalleşmeyi kurtarmak için siyasal liberalleşmeyi geniş ölçüde feda ediyordu. Seçim zaferi büyük ölçüde Başbakan Adnan Menderes'in kişisel zaferiydi. Son mecliste yer alan ve yerel nüfuza sahip milletvekillerinin birçoğunun yerine kendi seçtiklerini getirmişti. Seçimlerden sonraki aylarda birçok muhalifi partiden ihraç ederek konumunu daha da sağlamlaştırdı. Değişen durum ve koşullar Menderes'in tavrına da yansımaktaydı. Eleştiriyi kabullenmek ona hep zor gelmişti. Şimdi ise eleştiriye karşı kesin olarak aşırı hassas haldeydi. 1954'te İnönü ve partisine bağlılık duyduğundan hala kuşkulanılan bürokrasiye karşı bir takım tedbirler alındı. Hükümet 25 yıldan fazla hizmeti olan her memurun işten el çektirilip sonra da erken emekli edileceğine dair yeni bir yasa getirmek suretiyle bürokrasi üzerindeki ağırlığını artırdı. Bu yasa yargıç ve profesörleri de ilgilendiriyor ve yürütme ve hatta yargı üzerinde siyasal denetim kurulmasını tamamlıyordu. Türkiye'de hep zayıf olan akademik serbestlik daha da kısıtlanmaktaydı. 1955'te hem Demokrat Parti'nin otoriter çizgisine olan muhalefet hem Demokrat Parti içerisinde Menderes'e yönelik muhalefet artmaya başladı. Demokrat Parti hemen hemen başından beri toplumun anlayışlı her kesiminden taraftarı olan geniş bir koalisyon oluşturmuşken, bu koalisyonun parçaları Demokrat Parti'nin basın, üniversiteler ve yargıya karşı otoriter siyaseti yüzünden partiden giderek soğuyup uzaklaşmaktaydı. Türk toplumundaki gerilimin derecesi ilk kez Eylül 1955'teki ayaklanmalarda belli oldu. Kıbrıs'ın geleceği konusunda İngiltere, Yunanistan ve Türkiye arasında Ağustos-Eylül aylarında yapılan görüşmeler basının körüklediği artan bir milliyetçi coşkuya yol açmıştı. Bu sırada Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evin yakınlarında bir bomba patladı ve 6-7 Eylül'de İstanbul'da büyük çapta bir ayaklanma oldu. Büyük olasılıkla Menderes ile Dışişleri Bakanı Zorlu, Türkiye'de halkın Kıbrıs meselesine olan duyarlılığını gözler önüne sermek için İstanbul'da öğrencilere kendiliğinden oluşan sınırlı bir gösteri yaptırma kararı almışlardı. Ancak gösteriler denetimden tamamıyla çıktı ve önce Rumların iş yerlerine karşı bir katliama, sonra da gecekondu ahalisinin ortada görünen servete karşı genel bir saldırısına dönüştü. Eyleme geçmemesi için talimat almış gözüken polis bu olayları müdahale etmeden izlemişti. Hükümet üç büyük kentte İstanbul, Ankara, İzmir sıkı yönetim ilan etti ve İçişleri Bakanı istifa etmek zorunda kaldı. Demokrat Parti içerisinde parti içi bölünmeye yol açan temel anlaşmazlık konusu, Ekim ayında bazı liberal milletvekillerinin kısıtlayıcı basın yasası gereğince hakkında dava açılmış olan gazetecilerin yazdıklarını ispat hakkına sahip olmalarını ve bunun mahkemelerde delil olarak kabul edilmesini istemeleriydi. Sonraki ay Menderes'ten gelen büyük baskı üzerine bu öneri sert tartışmalardan sonra meclis grubu tarafından geri çevrildi. Artan eleştiriler Menderes'i parti meclis grubundan güven oyu istemeye zorladı. Menderes güven oyunu aldı ama parti içerisindeki anlaşmazlık o denli büyümüştü ki liberal kanat Aralık ayında Fevzi Lütfi Kara Osmanoğlu önderliğinde Demokrat Parti'den koparak Hürriyet Partisi'ni kurdu. Bu parti bir hamlede Millet Meclisi içindeki en büyük muhalefet partisi oldu. Hürriyet Partisi'nin Menderes'in sağlayamadığı, belli ölçüde planlanmış, çok daha özenle işlenmiş bir ekonomi siyaseti isteyen büyük sermayenin desteğine sahip olduğu anlaşılıyor. Otoriterliğe kayış eğilimi 1956'da da devam etti. O yıl fiyatları ve mal ve hizmetleri denetlemek için 1940 tarihli Milli Korunma Kanunu yeniden yürürlüğe konulmuştu. Haziran ayında ise basın yasası yeniden değiştirildi. Ama bu değişiklik Menderes'in Aralık bunalımında söz vermiş olduğu gibi basın yasasının liberalleştirilmesi için değil, hükümetin basın ve yayın üzerindeki denetiminin daha da güçlendirilmesi için yapılmıştı. Bir diğer yasa seçim kampanyaları sırasındakiler hariç siyasal toplantıları yasaklıyordu. 1958'e kadar seçim beklenmiyordu ama hükümet tarım taban fiyatlarının yükseltileceğini ve çiftçi borçlarının ödenmesinin 10 ay erteleneceğini açıklayınca seçimlerin eli kulağında olduğu anlaşıldı. Nitekim seçimlerin 27 Ekim'de yapılacağı açıklandı. Büyük muhalefet partileri Cumhuriyet Halk Partisi, Hürriyet Partisi ve Cumhuriyetçi Millet Partisi bir süredir işbirliği konusunu tartışmaktaydılar. Bu görüşmeler çok verimli olmamış, sadece 4 Eylül'deki bir ortak ilkeler deklarasyonu ile sonuçlanmıştı. Ancak muhalefet partileri arasındaki her türlü etkin işbirliği 11 Eylül'de çıkartılan ve seçimlerde ortak listelerin yapılmasını yasaklayan bir yasayla imkansız hale getirilmişti. Kendi lehlerine bazı seçim hileleri yapılmasına rağmen bu seçimler demokratlar için büyük bir gerileme oldu. En büyük parti olarak kalmakla beraber mutlak çoğunluğu kaybettiler. Oyların %47.3'ü ile yeni mecliste 424 sandalyenin sahibiydiler. CHP ise yaklaşık 6 puanla oy yüzdesini 40.6'ya çıkarmıştı. Ama bu CHP'nin sandalye sayısını etkili bir biçimde 31'den 178'e çıkarmasını sağladı. Hürriyet Partisi'nin seçim sonucu son derece düş kırıcı oldu. Onların gövdesi olmayan bir baştan oluştukları, yani taban örgütü olmayan bir parti oldukları açığa çıktı. Sadece oyların %3.8'i ile 4 sandalye almışlardı. Seçimlerden sonra Aralık 1958'de Hürriyet Partisi CHP ile birleşme kararı aldı. Bunlar oraya çok ihtiyacı duyulan yeni fikirleri aşıladılar. Ve CHP'nin kendi politikalarını yeniden toplumsal adalet ve demokratik güvenceler doğrultusuna yöneltmesinde bu fikirlerin yardımı oldu. Oyların %7'sini almasına rağmen sadece 4 sandalye elde eden aşırı muhafazakar Cumhuriyetçi Millet Partisi seçim sonrasında Küçük Köylü Partisi ile birleşti. Böylece Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi kuruldu. Laiklik meselesi. Son derece saldırgan bir muhalefet, ağırlaşan bir ekonomik bunalım, kentli ve okumuşların desteğinin azalmasıyla karşı karşıya olan Demokrat Parti, 1957 seçimlerinde kimi zaman CHP'lileri komünist ve dinsiz diye tanımlayarak ve demokratların zamanında açılmış cami ve imam hatip okullarının sayısından böbürlenmeyle söz ederek dini inanç ve duygulara seslenmişti. Bu da Demokrat Parti'yi dini siyasal maksatlarla kullandığı ve devletin laiklik ilkelerinden saptığı yolundaki suçlamalara maruz bıraktı. Cumhuriyet Halk Partisi bu temayı 1950'lerin başından beri diline dolamıştı ve şimdi de bu tema gitgide daha çok aydın tarafından işlenmekteydi. Demokratların bir dereceye kadar dini siyasal amaçla kullandıkları doğrudur. Ama Cumhuriyet'in laik niteliğini giderek zayıflatmış oldukları doğru değildir. Bu tartışmayı anlamak için Kemalist laiklik kavramının ne olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Kemalistler kendilerinden önceki İttihatçılar gibi pozitivist dünya görüşüne dayanan bir modernleşme stratejisinin uygulayıcısıydılar. Ve bu strateji içerisinde din, devletin ve toplumun modernleştirilmesinde mesafe almaya bir engel olarak görülmekteydi. Onların laiklik anlayışı, kilise ile devletin ayrılmasından çok, devlet bürokrasisi içinde onun bir parçası haline getirilmesi ve itaat altına alınmasıydı. 1930'lar ve 1940'larda rejimin dine olan tavrı son derece baskıcıydı. Ama çok partili siyasetin getirilmesinden sonra her iki parti Müslümanların oylarının peşinden koşmaya başlamış ve bizzat Cumhuriyet Halk Partisi 1947'deki 7. Parti Kongresinden sonra dine hoşgörü gösterir olmuştu. CHP okullara seçimlik din derslerini yeniden koymuş ve vaiz yetiştirme kursları açmıştı. Ankara Üniversitesi'nde bir ilahiyat fakültesi kurulmuş ve 1949'da türbelerin yeniden açılmasına izin verilmişti. CHP bir yandan da ceza yasasına, devletin laik niteliğine saldıran propagandayı kesinlikle yasaklayan 163. maddeyi koymak suretiyle dini tepkiye karşı önlem almaya çalışmıştı. 1950'den önceki yıllarda demokrat liderler devletin laik temelinde hiçbir esaslı değişikliğe izin vermeyeceklerini vurgulamaya çok itina gösteriyorlardı. Bu tutumları Demokrat Parti'yi sert şekilde eleştirmeye başlayan Sebilü'r Reşat dergisi gibilerince temsil edilen İslamcı akımlar tarafından hakarete uğramalarına ve daha köktenci bir takım muhalefet partilerinin kurulmasına yol açmıştı. Bu partilerin içinde en önemli olanı Millet Partisi'ydi. İktidara geldikten sonra demokratlar, CHP'nin dini duyguların ifadesi üzerindeki kısıtlamaları gevşetme ve Müslüman halkın duygularına ödün verme siyasetini sürdürdüler. Ama bir yandan da laiklik aleyhtarı eğilimlerle mücadele ettiler. Arapça ezan yeniden yasallaştırıldı. Ve bir anda ülkedeki bütün camilerde benimsendi. Din eğitimi genişletildi ve şimdi ebeveynler din eğitimini istemek yerine istememeyi bildirmek zorunda kaldılar. Toplumsal baskı şüphesiz istememeyi son derece zorlaştırmaktaydı. İmam Hatip okulları çoğaldı. Cami inşasında hükümetin siyaseti sayesinde olduğu kadar kırsal kesimde artan servet sayesinde de belirgin bir artış vardı ve dini yayınların satışına yeniden izin verilmişti. Yine de 1950'lerde Demokrat Parti'nin laik devlet anlayışında CHP'ninkinden önemli bir farklılık yoktu. DP'nin seçim zaferinden sonra Ticani eylemciler Atatürk büstlerini parçalamaya başladıklarında bunların lideri olan Kemal Pilavoğlu tutuklanmış, hapse gönderilmiş ve sonra da kendi evinde göz hapsinde tutulmuştu. Atatürk'ün hatırasına hakaret edenlere karşı 1951'de bir yasa çıkarılmıştı. Demokratlar din kurumunun Diyanet İşleri Başkanlığı yoluyla bürokrasiyle bütünleşmesine son vermediler. Her imam hatip bir devlet memuru olarak kalmaya devam etti. Bununla beraber tarikatlar gibi özel dinsel örgütlerin varlığını kabul ettiler. Ve hatta 1954 ve 1957 seçimlerinde Nurcuların desteğini kabul etmekle bu tür örgütleri meşrulaştırmış oldular. Demokrat liderler İslam'a yönelik tavırlarıyla dinin zorunlu olarak kalkınmayla uyuşmaz olmadığını zımmen kabul etmişlerdi. Bu kabulleniş Atatürkçü dogmaları özümsemiş olan ve yönetici zümre içindeki konumlarını batıya yönelik pozitivist bakış açısının temsilcileri olmalarına borçlu olan memurlar, öğretmenler, akademisyenler ve subayların dahil olduğu eğitimli seçkinlerin çoğunluğuna göre kendi kültürel hegemonyalarını ve siyasal arenadaki ve devlet aygıtındaki tekerlerini tehdit ediyordu. Bu da onların İslami kanaatlerin siyasal olmayanlarının bile dışa yansıtılmasına gösterdikleri tepkilerinin niçin neredeyse isterikçe tepkiler olduğunu açıklamaktadır. Kendini Atatürk'ün mirasının bekçisi addeden ordu içerisinde Demokrat Parti'nin Kemalist geleneklere ihanet ettiği kanısı çok güçlüydü. Bu göreceğimiz gibi hükümetin felaketi olacaktı. Demokrat Parti döneminde laiklik politikalarının gevşetilmiş olması, muazzam kentleşme olgusu yüzünden kırsal kesim kültürünün daha da hissedilir hale gelmiş olduğu kentlerin günlük yaşamı içinde İslam'ı çok daha belirgin hale getirmişti. Türk aydınları o zaman ve sonraları bunu İslam'ın dirilişi olarak algıladılar. Ama her ne kadar faaliyet gösteren kökten dinci topluluklar varsa da İslam'ın dirilişi denilen şey aslında yalnızca halk kitlesinin yaşamaya devam eden geleneksel kültürüydü. Eskinin bağımlı sınıfı kendini ifade etme hakkını yeniden ısrarla savunuyordu. Dış ilişkiler, Atlantik Türkiye. Savaş sonrası dönem, bilhassa 10 yıllık DP dönemi, Türkiye'nin sadece ekonomi alanında değil, dış siyaset ve savunma alanlarında da yoğun şekilde dünya kapitalist sistemiyle birleşip onun bir parçası haline geldiği bir dönem oldu. Bu yıllarda Türkiye, Amerika ve müttefiklerinin kendi ülkelerinde demokrasinin sürekli mevcudiyetini ve serbest girişimi korumak için kurdukları siyasal ve askeri yapıların bir çevre ülkesi olsa bile sağlam bir parçası haline gelmişti. Bu Kemalizmin dış ilişkilerdeki ihtiyatlı tarafsızlık siyasetinden önemli bir kopuştu. Türkiye'nin savaş haydesi dönemdeki dış ilişkilerine hakim olan kuşkusuz soğuk savaştı. Truman doktrininin kısmen Türkiye'yi de düşünerek nasıl biçimlendirildiğini görmüştük. Demokratlar 1950'de iktidara geldiklerinde Türkiye çoktan Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü ile Avrupa Konseyi'nin üyesi bulunuyordu. NATO'nun 1948'de kurulmasından sonra CHP hükümeti bu örgütte katılma olanakları hususunda başlıca NATO ülkelerinin nabzını yoklamaya başlamıştı. Ağustos 1950'de yeni hükümet üyelik için resmen başvuruda bulundu. Menderes, bazı NATO ülkelerinin özellikle de İskandinav ülkelerinin hem Atlantik ülkesi olmadıkları hem de demokratik olmadıkları savıyla Yunanistan ve Türkiye'nin üyeliklerine karşı çıktıklarını biliyordu. Buna rağmen Menderes elinde bir koz bulunduğunu düşünüyordu. Birleşmiş Milletler kuzeyden gelen işgale karşılık vermek için Kore'ye uluslararası bir güç gönderdiğinde Türkiye hemen asker sunan birkaç ülkeden biriydi. 5000 kişilik Tugay'dan oluşan ilk birlik Ekim ayında gönderilmiş ve savaş boyunca Kore'de 25.000 kadar Türk askeri çarpışmış, %10'un üzerinde kayıp verilmişti. Bu Türkiye'ye NATO hükümetleri içinde çok fazla itibar kazandırmıştı. Ama buna rağmen Türkiye'nin NATO'ya girişini engelleyen Danimarka ve Norveç'in sonunda itirazlarından vazgeçmeye ikna edilmeleri bir yıl sürmüştü. Türkiye 18 Şubat 1952'de NATO'nun tam üyesi oldu. NATO'ya giriş, Türkiye'de hem demokratlar hem muhalefet tarafından çok büyük bir başarı diye kutlandı. Bu NATO coşkusunun hem akılcı hem de duygusal nedenleri vardı. akılcı açıdan NATO, Sovyet saldırmacılığına karşı bir güvence olarak görülüyor. Batı'dan Türkiye'nin modernleşmesini mümkün kılacak yardımı ve borç para akışını sağlama bağladığı düşünülüyordu. Duygusal açıdan ise Türkiye'nin nihayet batılı uluslar tarafından eşit koşullarda kabul gördüğünün bir işareti olarak anlaşılmıştı. Bu kanının oldukça yaygın olduğu anlaşılıyor. 1970'lerde bile Türk lokantalarında NATO şarabı satın alınabiliyordu. Bölgesel ittifaklar. Türkiye'nin Soğuk Savaş sırasındaki Batı bloğu üyeliği, Türkiye'nin Balkanlar ve Orta Doğu'daki konumunu büyük ölçüde belirledi. Amerika Dışişleri Bakanı Dulles'un, Sovyet blokunu NATO modeline göre bölgesel ittifaklarla kuşatma girişimlerinde Türkiye kilit bir unsurdu. Orta Doğu'da bölgesel bir ittifak kurma yönündeki ilk Amerikan girişimi 1951-1952'de Türkiye ile Mısır'ı bir araya getirmek idi. Ancak her iki ülkenin bu seçenek için çok az hevesi vardı. Türkiye'nin İsrail-Filistin çatışmasındaki tavrı yüzünden Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkiler gergindi. Türkiye ilk başta Arap ülkelerini desteklemişti. Çünkü Ankara'daki yöneticiler Yahudi devletinin Sovyet taraftarı olacağını umuyorlardı. Amerika-İsrail ilişkilerinin 1949'dan itibaren sıcaklaşmasıyla birlikte Türkiye'de konumunu değiştirdi. 1949'da Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Filistin Uzlaştırma Kurulu'nda yer aldı ve İsrail'i diplomatik olarak tanıdı. Türk-Mısır ittifakının suya düşmesinden sonra bölgesel bir blok kurulması için bir ikinci girişim, Ağustos 1954'te imzalanan Pakistan'la işbirliği anlaşmasıydı. Bunu Şubat 1955'te Türkiye'nin Arap dünyasındaki tek dostu olan Nuri Said yönetimindeki Irak Krallığı ile yapılan işbirliği ve karşılıklı yardım antlaşması izledi. Amerika'nın gözlemci statüsünde olduğu bu Bağdat Paktı'na İngiltere, İran ve Pakistan'da katıldı. 1955 sonrası yıllar Mısır Başkanı Cemal Abdül Nasır'ın yönlendirdiği ya da en azından teşvik ettiği Orta Doğu'da esen bir Arap milliyetçiliği fırtınasına sahne oldu. Asuan Barajı'nın yapımı için para bulmasına Amerika Birleşik Devletleri engel çıkartınca Nasır Süveyş kanalını 1956'da ulusallaştırdı. Bu durum İsrail, Fransa ve İngiltere'nin saldırısına yol açtı. Bu üç ülke askeri zafer kazanmalarına rağmen onların bu eylemini Batılıların bölgedeki çıkarlarını tehlikeye sokabilecek sorumsuz ve modası geçmiş bir sömürgecilik eylemi olarak gören Amerika Birleşik Devletleri tarafından geri çekilmeye zorlandılar. Sonuç, askeri yenilgiye uğramış olmasına rağmen Nasır'ın bu çatışmadan Arap dünyasının gözünde çok büyük bir itibar kazanarak çıkması ve simgelediği Arap sosyalist milliyetçiliğinin Orta Doğu Arapları arasında popülerleşmesi oldu. Türkiye, Mısır'ı Süveyş bunalımında sözle destekledi. Buna rağmen Türkiye ve Bağdat Paktı, Arap milliyetçileri tarafından Batı emperyalizminin kuklaları olarak görülmekteydi. 1957'de Türkiye ile Suriye arasındaki gerginlik o denli arttı ki, Türk ordusu bir süre sınırı geçme tehdidinde bulundu. Ve Mısır birlikleri Suriye'nin yardımına geldiler. Aynı yıl İngiliz askerleri Nasırcı bir ayaklanmayı bastırmak ve Kral Hüseyin'i tahtta tutmak için Ürdün'e müdahalede bulunmak zorunda kaldı. 1958'de Suriye ve Mısır, Suriye yöneticilerinin isteği üzerine kısa ömürlü Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni kurmak için güçlerini birleştirdiler. Lübnan'da muhafazakar Hristiyanlarla Nasırcılar arasında bir sivil savaş patlak verdi ve Lübnan'ın Hristiyan Cumhurbaşkanı Chamoun'un isteği üzerine Amerikan denizcileri Türkiye'deki üslerden yararlanarak Lübnan'a çıktılar. Türk hükümeti açısından 1958 yılının en kötü haberi kralın ve başbakan Nuri Said'in ölümüyle sonuçlanan Bağdat'taki milliyetçi hükümet darbesiydi. Menderes, Irak'a askeri müdahalede bulunma kararı aldı. ve Türk askerleri sınıra nakledildi. Türk işgali ancak güçlü Amerikan baskısı ve daha çok para verme vaatleriyle önlendi.